Ayrım 7.
Ne var ki 13. yüzyıla kadar kilisenin en büyük gücü aşıladığı törel saygıdan ileri geliyordu. Kilise törel hükümdarlık tahtını eski zamanlarda uygulanan dinsel cezaların sağladığı ve ta o zamanlardan kalan ibret dersi üzerine kurmuştu. Kilisenin zaferleri daha önce de gördüğümüz gibi papazların bekar kalmalarının zor kullanılarak sağlanması ile ilişkiliydi. Ve ortaçağ kafası için bekarlığın etkileyici niteliği çok büyüktü. Aralarında sayıları az olmayan papaların da bulunduğu pek çok kilise adamı, ilkeler söz konusu olduğunda teslim olmaktansa büyük sıkıntılara göğüs gelmişlerdi. Para hırsının, ahlak bozukluğunun, kişisel çıkar kollamanın gemi azıya aldığı bir dünyada pek çok kilise ileri geleninin kişisel çıkarlarını ilgilendirmeyen davalar için yaşadıklarını ve kişisel servetlerini bu uğurda seve seve harcadıklarını sıradan insanlar açıkça görüyorlardı. Daha sonraki yüzyıllarda kutsallıkları etkileyici olan kişiler, Hildebrand, Saint Bernard, Saint Francis, kamuoyunun gözlerini kamaştırarak başkalarının kötü davranışları yüzünden törel saygınlığını yitirebilecek olan kiliseyi bu tehlikeden kurtardılar. Ne var ki ülkücü amaçlara sahip olan, bu yüzden de iktidar aşkını mazur gösteren örgütler için üstün erdemler dolayısıyla kazanılan ün tehlikelidir ve sonunda mutlaka sadece vicdansızca insafsızlık konusunda üstünlüğe yol açar. Kilise bu dünya ile ilgili şeyleri aşağılık sayarak bunu aşıladı. Böylelikle de hükümdarlar üzerinde üstünlük kurdu. Keşişler hep yoksul kalacaklarına ant içtiler. Bu ant dünyayı öylesine etkiledi ki bu sayede kilisenin zaten muazzam olan serveti bir kat daha arttı. Saint Francis, kardeşin kardeşi sevmesi gerektiğini vaaz ederek uzun zamandan beri sürmekte olan rezilce bir savaşın utkuyla tamamlanması için gerekli olan coşkuyu yarattı. Sonunda Rönesans Kilisesi servet ve iktidarını borçlu bulunduğu bütün törel amaçlarını yitirdi ve bu amaçların yeniden yaratılması için reformasyonun kiliseyi sarsması gerekti. Üstün erdem, bir örgüte zorbaca bir güç kazandırmak için araç olarak kullanıldığı zaman bütün bu kaçınılması olanaksız sonuçlarla karşılaşılır. Geleneksel iktidarın çöküşü, istilalar dışında her zaman için bu iktidarın Machiavel gibi düşünen, yani bu iktidarın insan kafasındaki saygınlığının en ağır, en kaba suçlar tarafından bile sarsılamayacak kadar sağlam olduğuna inanan kişiler tarafından kötüye kullanılışının bir sonucudur. Yunanlıların Delf Tapınağı kahinelerine, Orta Çağ'ında papalara gösterdiği saygı, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde aynen Yüce Mahkeme'ye gösterilmektedir. Amerikan Anayasası'nın işleyişini incelemiş olanlar, Yüce Mahkeme'nin plütokrasiyi korumakla görevli güçlerin bir bölümünden ibaret olduğunu bilirler. Ne var ki bunun böyle olduğunu bilenlerin bir bölümü plütokrasiden yana oldukları için Yüce Mahkeme'ye duyulan geleneksel saygıyı zayıflatmayı hedef tutan hiçbir harekette bulunmazlar. Öte yandan bu saygıyı zayıflatmaya çalışanlara da yıkıcı ya da bolşevik damgası vurularak sıradan vatandaşların gözünde bunların saygınlığı yok edilir. Bir Luther ortaya çıkıp da Amerikan Anayasası'nın resmi yorumcularının yetkilerine başarıyla saldırıncaya kadar bu apaçık partizanlık daha uzun bir süre dilediği gibi at oynatacaktır. Savaşta yenilmenin teolojik iktidar üzerindeki yıkıcı etkisi, laik iktidar üzerindeki yıkıcı etkisinden çok daha azdır. Gerçi Rusya ve Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan sonra hem teolojik hem de siyasal bir devrim geçirmişlerdir. Ne var ki her iki ülkede de geleneksel dinin devletle çok sıkı bir ilişkisi vardı. Savaşta yenilgiye karşın dinin ayakta kalışının en önemli bir örneği, kilisenin 5. yüzyılda barbarlara üstün gelişidir. Saint Augustine, bir dipnot, Augustine Aurelius Sen, 354'te Numidya'da Tagaste'de doğdu, 430'da öldü. Putperest bir baba ile Hristiyan bir annenin oğlu olan Augustinus eğitimini Kuzey Afrika'da gördü ve Kartaca'yı terk ederek 383'te Roma'ya geldi. Milano Üniversitesi retorik kürsüsünde hocalık 383-87 ettiği sırada Hristiyan oldu. Afrika'ya döndükten sonra 391'de papazlığa atandı ve arkasından piskopos oldu. ciltler dolusu dogmatik, teolojik ve eğitsel risaleleri vardır. Eserleri arasında en önemlileri 13 kitaplık itiraflarıyla, bilgince ve çok üstün bir retorik üslubuyla yazılmış oluşu bakımından değer taşıyan Tanrı'nın Ülkesi hakkında adlı 22 ciltlik kitabıdır. Roma'nın barbarlar tarafından yağmalanışından esinlenerek yazdığı Tanrı'nın Ülkesi hakkında adlı eserinde geçici iktidarın gerçek inanç sahibine vaat edilen iktidar olmadığını, bundan ötürü de sofuca bir inanç sonucu olarak elde edilebileceği umudunun beslenmemesi gerektiğini açıklamıştı. İmparatorluk içinde barbarların kılıcından kurtulabilen putperestler, Roma'nın eski tanrılar terk edildiği için bir ceza olarak yakılıp yıkıldığını ileri sürdüler. Ama bu sav bütün gücüne karşın kamuoyunun desteğini sağlayamadı. İstilacılar arasında yenilenlerin üstün uygarlığı ağır bastı ve yenenler Hristiyan dinini benimsediler. Böylece Roma, kilise aracılığıyla barbarlar arasında sözünü geçirmeye devam etti ve bu barbarların hiçbiri Hitler'e gelene kadar eski kültür geleneğini silkip atamadı. 5. Bölüm: Kral İktidarı. Krallığın kökeni de rahipliğin kökeni gibi tarih öncesine kadar uzanır. Krallığın evrimindeki ilk basamaklar da ancak en geri vahşi kabilelerde hala bulunan örneklerden anlaşılabilir. Krallık kurumunun tam anlamıyla gelişmiş olduğu ve henüz çöküş yolunu tutmamış bulunduğu yerde kral, savaşta kabilesini ya da ulusunu ardı sıra sürükleyen, ne zaman savaş açılacağına, ne zaman barış yapılacağına karar veren adamdır. Her zaman değilse bile çoğunlukla yasayı kral yapar ve adaletin yönetimini kontrolü altında bulundurur. Krallık sahanı genellikle büyük ya da küçük ölçüde kalıtsaldır. Kral ayrıca kutsal bir kişidir de. Kendisi tanrı olmasa bile hiç değilse tanrının vekilidir. Ne var ki böyle bir krallığın gerçekleşmesi için uzun süre içinde evrilmiş bir hükümetin ve vahşilerinkinden çok daha örgütlü bir topluluğun varlığı gereklidir. Çoğu Avrupalının düşündüğü biçimde bir vahşi kabile reisini gerçekten de ilkel topluluklar arasında bulmak mümkün değildir. Bizim reis dediğimiz adamın aslında sadece dinsel ve törenlerin yapılışı yönünden işlevleri bulunabilir. Bazen de Lord Mayor gibi bir dipnot, Londra, Dublin, York ve York şehirlerinin belediye reislerinin sahanı. Kendisinden sadece ziyafetler vermesi beklenir. Reis bazen savaş açabilir ama çok kutsal bir kişi olduğundan kendisi savaşa katılmaz. Bazen de öyle bir manaya sahiptir ki, bir dipnot, teolojik terim olarak tinsel güç. Kimse reisin yüzüne bile bakmaya cesaret edemez. Bu da tabii onun kamu işlerinde fazla bir rol almasına engel olur. Yasalar görenekler yoluyla kurulduğundan ilkel kabile reisi yasa yapamaz. Ufak topluluklarda cezayı suçlunun komşuları kendiliklerinden uyguladıkları için reisin bu konudaki yönetimine de gereksinme yoktur. Bazı vahşi topluluklarda iki reis vardır. Shogun ve Mikado gibi biri dinsel, öbürü de laik reistir. Ne var ki bunları Papa ile imparatora benzetmemek gerekir. Zira dinsel reis bir kural olarak sadece törenler yönünden iktidar sahibidir. İlkel vahşiler arasında genellikle birçok şeye görenekler karar verir. Resmi hükümetin karar verdiği şeyler çok az olduğundan Avrupalıların kral dediği reisler sadece belli belirsiz başlangıç halindeki bir kral iktidarına sahiptirler. 2. Dipnot. Bu konuda bakınız Rivers'ın Toplumsal Örgüt adlı eseri. Göçler ve yabancı istilaları göreneklerin yıkılışında, bundan dolayı da bir hükümete duyulan gereksinmenin yaratılışında etkili birer güçtür. Kral adını almaya layık hükümdarların bulunduğu en aşağı uygarlık düzeylerinde kral ailesi bazen yabancı asıllı olabilir ve başlangıçta belirli bir üstünlüğü sayesinde saygı kazanmış bulunabilir. Bununla birlikte bu durumun monarşinin evriminde genel bir evre olup olmadığı antropologlar arasında tartışılan, üzerinde kesin görüş birliğine varılmamış bir konudur. Savaş sırasında kumanda birliği gereksinmesinin apaçık bir gerçek oluşu dolayısıyla savaşların kralların gücünün artmasında çok büyük bir rol oynamış olması bulunması da aynı derecede açık bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Bir kralın yerine kimin geleceği konusunda ayrılık ve anlaşmazlıkları önlemenin en kolay yolu, krallığı kalıtsal hale getirmektir. Kral, kendinden sonra yerine geçecek kimseyi sağlığında atama gücüne sahip bulunsa bile, o kimseyi mutlaka kendi ailesi içinden seçecektir. Ne var ki sülaleler sonsuz değildir ve her kral ailesi yabancı bir fatihin saltanat hakkına zorla el koymasıyla kurulur. Yeni kurulan kral ailesini genellikle din, geleneksel bir tören yoluyla meşru kılar. Ruhban sınıfı iktidarı da krallığın saygınlığının sağlanmasında son derece önemli rol oynaması bakımından yeni kral ailelerinin kuruluşundan kendilerine çıkarlar sağlar. 1. Charles, "Piskopos yoksa kral da yok demektir," demişti. Bu özdeyişin içindeki karşılaştırma, kralların var olduğu bütün çağlar için geçerlidir. Krallık, tutkulu kişilerin gözüne öylesine çekici bir orun olarak görünür ki, onların bu orunu kendi ellerine geçirme umutlarını kırmak ancak çok güçlü dinsel yaptırımlarla mümkün olabilir. Tarih öncesi aşiret reisinin, tarih çağları içinde yer alan krallar haline gelebilmek için geçirdiği evrim ne olursa olsun, bu süreç Bakanüvislerin var olduğu en eski dönemde Mısır ve Babil'de tamamlanmış bulunuyordu. Büyük piramidin M.Ö. 3000'den önce yapıldığı kabul ediliyor. Böylesine bir yapının kurulması ise ancak uydukları üzerinde sınırsız iktidar sahibi bir hükümdarın varlığıyla mümkün olabilirdi. Bu dönemde Babil'de birkaç kral vardı ve bunlardan hiçbirinin topraklarının sınırı Mısır'ınkiyle boy ölçüşebilecek genişlikte değildi. Ama bu kralların hepsi de kendi bölgelerinde tam birer hükümdardı. Milattan önce 3. bin yılın sonundan önce bir kralın yapması gereken her şeyi yapan büyük kral Hammurabi'yi milattan önce 2125-2081 görüyoruz. Hammurabi en çok kendisine Güneş Tanrı tarafından verilen yasalarla tanınır. Bu ise Hammurabi'nin ortaçağ hükümdarlarının asla yapamadıkları bir şeyi yapabildiğini, yani dinsel mahkemeleri laik mahkemeler emri altına sokabileceğini gösterir. Ne var ki Hammurabi aynı zamanda bir asker ve mühendis olarak da ünlüdür. Yurtseverlik şiirleri onun fetihlerine övgülerle doludur. Savaşta fırtına kesilen, düşmanı vuran yüce kral Hammurabi'nin yüce gücü, kendini bütün çağlara tanıtmıştır. Düşman topraklarını kasıp kavurarak, değersizlere savaş açıp isyanları bastırarak, kötü niyetlileri kilden bebekler gibi mahvedip, asılsız tepelerin dik yamaçlarını yardı geçti. Hammurabi, sulama kanalları konusundaki çaba ve başarılarını kendi kaydetmiştir. Anu ve Enlil, bir tanrı ve tanrıça, Sümer ve Akat ülkelerini benim yönetimime verdiği ve o ülkelerin hükümdarlık asalarını bana teslim ettiği zaman, Sümer ve Akat topraklarına su getiren halkın bereketi Hammurabi kanalını açtım. Dağınık Sümer ve Akat kavimlerini topladım. Onlara otlaklar ve suvatlar verdim. Onlara bol ve bereketli otlaklar verdim. Onları asude konutlara yerleştirdim. Bir kurum olarak krallık, gelişmesinin doruğuna büyük piramit zamanında Mısır'da, Hammurabi zamanında da Babil'de ulaşmıştı. Daha sonra gelen kralların daha büyük toprakları olmasına karşın, hiçbiri krallığının sınırları içinde tam anlamıyla krallık düzeni kuramadı. Mısır ve Babil krallarının iktidarı, iç ayaklamalar yüzünden değil, sadece dış istilalar yüzünden sona ermişti. Onlar gerçi uyruklarının kendilerine boyun eğişi, monarşinin dinsel yönden taşıdığı öneme dayandığı için ruhani sınıfla çatışmayı göze alamazlardı. Ama bunun dışında yetkileri sınırsızdı. Yunanlılar tarih çağlarının başlamasından önce çoğu sitelerde siyasal birer hükümdar olarak krallarını başlarından atmışlardır. Romalılarda krallar tarih öncesi döneminde vardı ve Romalılar kral adına karşı bütün tarih boyunca yenilmez bir tiksinti duymuşlardır. Batıda Roma imparatoru hiçbir zaman sözcüğün gerçek ve tam anlamıyla bir hükümdar olamamıştır. Roma hükümdarı meşru olmayan asıldan geldiği için her zaman sırtını ordusuna dayamak zorunda kalmıştır. O, sivillerin önünde kendisini bir tanrı ilan edebiliyordu. Ama askerlerinin gözünde her zaman için onlara yeteri kadar bahşiş veren ya da vermeyen bir general olarak kalmıştır. Çok kısa süren bir iki dönem dışında imparatorluk kalıtsal değildir. Esas iktidar her zaman için ordudaydı ve imparator sadece kendi dönemi için bu iktidarın adayı oluyordu. Barbar istilaları monarşinin yeniden canlanmasına yol açtı. Ama yeniden canlanan monarşinin eski monarşilerden bir ayrılığı vardı. Yeni krallar, Cermen kabilelerinin şefleri olduğu gibi bunların iktidarları mutlak değildi. Her zaman için bir ihtiyarlar heyeti ya da buna benzer bir kuruluşun işbirliğine dayanıyordu. Bir Cermen kabilesi bir Roma eyaletini fethettiği zaman kabilenin şefi kral oluyordu ama kralın en yakın arkadaşlarını da belirli bir dereceye kadar bağımsızlıkları bulunan soylular meydana getiriyordu. İşte feodal sistem buradan doğarak bütün Batı Avrupa hükümdarlarını baronlar karşısında güçsüz bıraktı. Bunun bir sonucu olarak monarşi, kiliseyi de feodal soyluları da yola getirinceye kadar hep zayıf kalmıştır. Kilisenin zayıflama nedenleri üzerinde daha önce durduk. Soylular düzenli hükümet için bir engel meydana getirdiklerinden, krallarla olan mücadelelerinde en büyük yenilgiye İngiltere ve Fransa'da uğradılar. Almanya'da ise soylular sınıfının önderleri ufak ufak krallıklar kurdular. Bunun sonucunda da Almanya, Fransa karşısında güçsüz duruma düştü. Polonya'da aristokratik anarşi ta ayrılışa kadar sürdü. İngiltere ve Fransa'da Yüzyıl Savaşlarından ve Gül Savaşlarından sonra sıradan vatandaşlar güçlü bir kralın egemenliğine boyun eğmek zorunda kaldılar. 4. Edward, Londra sitesinin yardımıyla zafere ulaştı. Hatta kraliçesini bile bu siteden seçti. Feodal aristokrasinin düşmanı 10. Louis, yüksek burjuvazinin dostuydu. Burjuvazi Louis'i soylulara karşı desteklerken Louis de burjuvaziyi esnafa karşı desteklemişti. Encyclopædia Britannica'nın 11. Louis üzerine resmi hükmü şudur. O bir kapitalist gibi yönetmiştir krallığını. Rönesans hükümdarlarının kiliseyle olan çatışmalarında kendilerinden önceki krallara oranla büyük bir üstünlükleri vardı. Bu üstünlük eğitimin artık kilisenin tekelinde bulunmayışından ileri geliyordu. Kilise dışındaki hukukçuların yeni monarşinin kuruluşundaki yardımları değer biçilemeyecek kadar büyüktür. İngiltere, Fransa ve İspanya'daki yeni monarşiler kilisenin de aristokrasinin de üstündeydi. İktidarları gelişme halindeki iki güce yani milliyetçilikle ticarete dayanıyordu. Hükümdarlar bu iki güç için yararlı sayıldıkları sürece güçlü oluyor ama milliyetçilik ve ticaret konusunda yararlılıklarını yitirdikleri anda ayaklanma çıkıyordu. Tudorlar her iki alanda da yararlılıklarını aksatmadan yürüttüler. Buna karşılık Stuartlar saraylara tanıdıkları tekel ayrıcalıklarıyla ticareti boğdular. Bunun sonucu olarak da İngiltere önce İspanya'nın sonra da Fransa'nın sillelerini yedi. Fransız monarşisi ticarete önem vererek ta Colbert rejimine kadar ulusal gücünü arttırdı. O dönemden sonra Nant fermanının fesiyle birlikte arka arkaya çıkan ve her biri bir öncekinden daha felaketli sonuçlar doğuran savaşlar, ezici vergiler ve ruhban sınıfıyla soyluların mali güçlüklerden bağışık tutulmasının uyandırdığı kızgınlık yüzünden gerek ticaret gerek milliyetçilik krala karşı bir tutum aldı ve en sonunda devrime yol açtı. İspanya'yı devrimden ancak yeni dünyanın fethi kurtardı. Ne var ki yeni dünyanın İspanyol egemenliği altındaki bölümü İspanya'ya başkaldırdı ve bunu sadece İngiltere ve Birleşik Devletler'le ticaret kurabilmek için yaptı. Ticaret her ne kadar kralları feodal anarşiye karşı desteklemişse de kendini yeteri kadar güçlü gördüğü zamanlar hep cumhuriyetçi olmuştur. Antikite'de Ortaçağ İtalya'sının ve Almanya'sının serbest kentlerinde ticaret gücünün doruğa ulaştığı dönemlerde Hollanda'da hep böyle ola gelmiştir. Bundan dolayı krallarla ticaret arasındaki anlaşma huzursuz bir anlaşmaydı. Krallar tanrısal hakka dayanıyor, iktidarlarını ellerinden geldiği kadar geleneksel ve sözüm ona dinsel kılmaya çalışıyorlardı. Bu konuda kısmen başarı kazandılar da. 1. Charles'ın idamına sadece sıradan bir cinayet gözüyle değil, aynı zamanda dine karşı işlenmiş bir küfür gözüyle, günah gözüyle bakıldı. Fransa'da ise Saint Louis bir masal kahramanı haline getirildi ve onun sofuluğunun hala en Hristiyan kral niteliğini taşıyan 15. Louis'e bile hayrı dokundu. Saint Louis'nin dindarlığı kısmen bu krala yakıştırıldı. Krallar yeni bir saray aristokrasisi yarattıktan sonra bu aristokrasiyi burjuvaziye yeğlemeye başladılar. İngiltere'de yüksek aristokrasi ile burjuvazi birleşerek sadece ve sadece parlamenter unvanına sahip bir kral oturttular tahta. Bu kral eski majestenin sahip bulunduğu büyülü niteliklerden hiçbirine sahip değildi. Örneğin kral belasını kraliçe en tedavi edebildiği halde kral 1. George edemiyordu. 1. Dipnot. İngilizce'de sıraca illetinin adı King's Evil, yani sözcüğü sözcüğüne çevirdiğimiz zaman kral belasıdır. Burada Bertrand Russell bir sözcük oyunu yapıyor. Fransa'da ise kral aristokrasiye üstün geldi, bunun üzerine kendi kellesi de aristokratların kelleleri de giyotine gitti. Frederick Barbarossa zamanında Lombard Birliği ile başlayan ticaret ve milliyetçilik anlaşması yavaş yavaş Avrupa'ya yayılarak en son ve en kısa utkusunu Rusya'da Şubat devriminde kazandı. Bu anlaşma her nerede güç kazandıysa önce monarşi ile birlik olup sonra ona karşı tutum alarak toprağa dayanan kalıtsal iktidar aleyhine çalıştı. Bunun bir sonucu olarak her yerde krallar ya ortadan kalktılar ya da sembolik birer hükümdar haline geldiler. Bundan sonra ticaret ve milliyetçilik de ortaklığı bozdu. İtalya, Almanya ve Rusya'da utkuya ulaşan milliyetçilik oldu. 12. yüzyılda Milano'da başlayan liberal akım kendi yolundan şaşmadan ilerledi. Geleneksel iktidar dışarıdan yıkılmadıkça hemen hemen her zaman belirli bir gelişme gösterir. Uyandırdığı saygıdan cesaret alarak kamuoyunun onayını umursamaz. Bu onayı hiçbir zaman yitirmeyeceğini sanır. Tembelliği, delilikleri ve zulmüyle yavaş yavaş tanrısal yetkisinden halkı kuşkuya düşürür. Tanrısal yetkenin de alışkanlıktan daha elverişli bir kaynağı bulunmadığından eleştirme bir kez başlayınca alışkanlık kaynağı çabucak darmadağın olur. Ayaklananların daha çok işine gelen yeni bir inanç eskisinin yerini alır. Ya da Haiti'nin Fransızlardan bağımsızlığını aldığı zaman olduğu gibi daha büyük bir karışıklık doğar. Genel bir kural olarak başkaldırma düşüncesinin kafalarda doğup yaygınlaşması için uzun süren çok iğrenç bir kötü yönetim gerekmektedir.